Merhaba. Bugün seçmen davranışlarını konuşacağız. Konuğumuz da Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Erdoğan. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Şimdi seçmen davranışları derken aslında seçmenin temelde bir tane önemli davranışı var, oy kullanmak. Neye göre oy kullanıyor? Ama bu süreçte yani bunu konuşurken sizinle bir de kamuoyu araştırmalarını konuşalım da istiyoruz. Çünkü seçime kadar giden süreçte bunlar da önemli bir rol oynuyor ve sonuçta baktığımız zaman en azından teorik olarak seçmenlerle konuşularak sonuca ulaştırılan araştırmalar bunlar.
Ya da seçmenlerle konuşulduğu iddia edilerek bazılarının
kağıt üzerinde şüphe... dedim zaten ben de. Kağıt üzerinde. Evet, Can istiyorsan başla.
Aslında hocam siz siyaset bilimcisiniz. Biz bunu çoğunlukla siyaset bilimcilerle konuşuyoruz ve doğru insanın da karşımızda olduğunu eminiz. Ama seçmen davranışları deyince hani psikologlar, sosyal psikologlar, sosyologlar, istatistikçiler falan aslında pek çok insanın söz söyleyebileceği bir alan değil mi bu?
Tabii aslında interdisipliner bir alan. Hatta şöyle söyleyeyim, bu işle ilgilenmeye başlayanların arasında sosyologlar var. Yani sosyoloji bilimine imza atmış kişiler var. Gazetecilik hocaları var. Reklam konusunda çok ciddi katkıları olmuş insanlar var, iktisatçılar var. Tam interdisipliner olduğu bir yer. Yani tek bir disiplinin açıklayabileceği bir şey değil. Bu aslında siyaset biliminin interdisiplinerliği iddiasıyla da örtüşüyor. Siyaset bilimi hangi analiz düzeyindeyse, yani insanın bakıyor, ülkeye mi bakıyor ya da başka bir birime mi bakıyor, ona göre farklı bilimlerden ödünç alan bir bilim dalı. Bunda tam seçmen davranışı gösteriyor. Herkesten ödünç alarak bir bütünleşik kuramında olan bir şey değil ama durumu anlamaya çalışıyor.
Peki o zaman şöyle soralım. Seçmenler davranışlarını rasyonel sebeplere mi dayandırıyor yoksa duygusal sebeplere mi?
Bu en önemli soru. Çünkü aslında bütün bu liberal demokrasi, tırnak içinde kullanıyorum liberal kısmını, seçmenin kendi çıkarını düşündüğü varsayım üzerine dayanıyor. Yani demokrasi dediğimiz şey halkın kendisini idare etmesi. Peki halk kendisini nasıl idare edecek? Bunun farklı yöntemleri var. İşte aristokrasisi var. Başka türlü teokrasisi var. Tanrı kelamı idare edebilir. Bir de halk kendisini idare edebilir. Halkın kendisini idare etme biçimi dediğim zaman da basit bir şey geliyor. Halkın iradesi ülke yönetimine nasıl yansıyacak? Burada da elimizdeki en gelişmiş enstrüman, daha da kötülerinin olduğunu bildiğimiz enstrüman demokrasi dediğimiz şey. Seçimlilerle yapacak. O zaman da şunu diyor, bu daha karmaşık bir felsefe sorunu ama bireylerin kendi için iyi olanları tercih etmesi, bunlar bir araya geldiğinde de toplumun geneli için iyi olması gibi basit bir varsayım var. Yani bireylerin tercihlerinin, kendi tercihlerinin toplumun iyiliği için tercüme edilme süreci demokrasi dediğimiz şey. Dolayısıyla bunun altına yatan şey de herkes kendi iyiliğini bilecek. Yani kendisi için iyi olanı bilecek ya da toplum için iyi olduğunu bilecek. Sonuçta da ona göre tercih yapacak. Bunun sonucunda da bir şekilde çeşitli sayma biçimleri var. Bir iyilik çıkacak, onu yapacak yöneticilerde. Matematik bu.
Seçmen ama burada galiba bir öncelikler sorunu hocam. Araya girdim ama anlatımınızı biraz daha desteklemek için belki. Şimdi seçmen kendi çıkarını, kendi iyiliğini düşünüyor ama birden fazla kimliği var ve her çıkarına, her iyiliğine seslenen tek bir yapı yok. Yani adam yoksul, daha fazla sosyal devlet hizmeti bekliyor ama onu vaat eden parti de onun tam dindarlığını karşılamıyor. Aynı zamanda mezheple ilgili sorunu var. Hatta bir partinin başkanının kendi tuttuğu spor kulübünün, takımın çıkarlarının aleyhine davranacağını da düşünebilir. Yani kafasında pek çok kriter var ama Türkiye'de en klasik cümle, son yıllarda çok duyduğumuz rahmetli Demirel'den de alıntı, her şeyin başı ekonomi, tencerenin götürmeyeceği iktidar yoktur. Bunun üzerinden gidersek yani hangi çıkarımızı, hangi iyilik arayışımızı ön plana çıkarıyoruz?
Tam bu noktada da işte sizin sorduğunuzu soruyorlar. Bu seçmen nasıl oy verir diye soran insanlar. Diyorlar ki seçmen çıkarını düşünecek. En somut çıkar da cebi. Daha somut bir çıkar yok. Buna biz ekonomik oy verme davranışı diyoruz. 1950'lerin sonunda Amerika'da da o iktisadın akılcılaşması sürecinde siyasi bilimine yansıyor. Yani ben basit bir matematik yapıyorum. Bu önümüzdeki iktidar, gelecek iktidar alternatiflerinden hangisi benim cebime daha fazla para koyar diyorum. Şimdi bu başlangıç noktam. Orada duramıyorum. Çünkü herkes iktidara gelmediği için geçmişe bakmam gerekiyor. Yani diyorum ki şimdi herkes bir şey vaat ediyor ama geçmişte yaptıklarına bakarsam daha iyi anlarım diyorum. O iktidarlar döneminde cebime ne girmiş ne çıkmış diye. Buna geçmişe dönük ekonomik oy verme davranışı diyoruz. Bir de sadece cebimi mi düşünüyorum, ülkeyi mi düşünüyorum? Yani tamam benim bu dönemde cebime para girmiş oluyor ama ülke kötüye gitti. Ya da tam tersi ben fakirleştim ama ülke iyiye gitti gibi şeyler var. Çelişkiler var. Bu çelişkilerin arasında da bir karar vermeye çalışıyorum. Bu mesela çok geçerli olan bir şey. Makro düzeyde bunu biliyoruz. Onu ben çok rahatlıkla söylüyorum. Enflasyon artarsa iktidar partisinin oyu düşer. İşsizlik artarsa iktidar partisinin oyu düşer. Ekonomi büyüme de arttırır. Üç tane parametre üzerinden iktidar partisinin oyunun ne olacağı hakkında fikrimiz var. Nereye hareket edeceğini. Ne kadar hareket edeceği ayrı bir mesele. Yani 3 puan mı düşürür, 5 puan mı düşürür? Bu konuda fikrimiz yok ama evrensel olarak bu geçerli. Yani ekonomi kötüye giderse iktidar zarar görür. Ekonomik büyüme ihtiyacı olur, bunu biliyoruz. Ama bunu bireysel düzeye getirdiğimde işler karışıyor. Ekonomi iyiye gittiği halde kötüye gitti diyenler olabilir. Ekonomi kötüye gittiği halde iyiye gitti diyenler olabilir. Ekonomi kötüye gitti ama sorumlusu bizim iktidar değil demeye başlayabilirler. Ekonomi kötüye gitti ama başka kim yönetebilir ki? Orası karışmaya başlıyor. Dolayısıyla makro ile mikro biraz ayırt etmek de gerekiyor. Makroda bu iş böyle ama mikroda insanlarla konuştuğumuzda resim bambaşka olur.
Buradan da bir ders aldık ama hocam şöyle bir örnekle sorayım size tekrar. 2016'da Trump'ın kazandığı seçim. Onun öncesinde de bir Amerikan sağlık sistemiyle ilgili tartışma vardı. İşte Obama onu halletmeye çalıştı. Yoksulların sağlık hizmetlerine ulaşamaması konusunda çok da başarılı olmadı. Fakat Trump buna karşıydı. Ve sağlık sisteminden en az yararlanma şansı olan insanlardan çok yoğun destek aldı. Şimdi bu tam bizim birebir ekonomiye göre oy verilir, maddi çıkarına göre oy verilirleri de çok desteklemeyen bir şey. Hani ben bunu biraz da öfkeyle gözlemlediğim için o seçim sürecinde size soruyorum bir açıklamasını almak için. Niçin ben senin yoksulsun, sağlık hizmetine ulaşamıyorsun, ulaşmanı sağlayacak önerilere karşı çıkıyorum söylemiyle hastane kapısından giremeyen insanın oyunu alıyorsunuz. Bu nasıl oluyor?
O mesele biraz daha karmaşık. Yani Trump'ın nasıl seçildi hakkında fikrimiz var. Yani toplumsal bir öfkeyi kullanarak seçildi. Kime karşı bir öfkeydi? Müesses nizamın, o dönemin elitlerinin. Ve kastı da mesela çelişkili bir gözükecek. Obama ve ekibiydi. Aslında baktığı zaman kağıt üzerinde African American bir kitlenin ülkenin eliti olması ters gibi gözüküyor ama öyle de olabiliyor. Öyle de anlatılabiliyor. Önemli ikna etmek ve orada özellikle pas kuşağı denen Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey doğusuna yakın yerde olan eskiden fabrikaların vesaire olduğu yerde ki beyaz işçiler ve emekli beyaz işçiler çok ciddi bir şekilde sandıklara gittiler ve Trump'a oy verdiler. Çünkü buradaki mesele aslında fiziki bir gerçeklik değil. Göreli kayıplar dediğimiz mesele giriyor. Yani ben 500 liradan 400 lira inmiş olabilirim. Başkası da 200 liradan 100 lira inmiş olabilir ama bir görelilik vardır. İki bir de burada psikoloji devreye giriyor. Ben ne kadar para kazanmalıydım? Şimdi oradaki öyle bir beyaz üstünlüğü psikoloji var ki o siyahi Amerikalı ile aynı parayı aldığı zaman mutsuz oluyor zaten. O orada değil. O ondan daha fazla para alması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla herkes ama çoğunlukla da siyahi Amerikalılara ücretsiz sağlık hizmeti götürdüğünüz zaman bu onu mutlu edecek bir şey değil ki. Bilakis mutsuz edecek bir şey. Çünkü o zaten üstün olduğunu düşünüyor bir kısmı. O yüzden o kadar basit bir matematikle gitmiyor. Psikoloji çok fazla içine giriyor. O psikolojik manipülasyonlar işe yarıyor tabii.
Şimdi bu az önceki örnekten gidecek olursak orada Trump'ın başarılı olmasının sebeplerinden biri de normalde sandığa gitmeyen kişileri de mobilize edip sandığa götürmeyi başarmasıydı. Siyasi katılımı artırmasıydı. Bu da seçimden seçime, dönemden döneme değişebilen bir şey. Buradaki harekete geçirme, yani harekete geçme ya da geçmemeyi ne belirliyor?
Aslında şöyle bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'nin işlem biraz daha karışık. Çünkü orada sandığa gitme oranları çok düşük, 55'lerde. 55'ten 62'ye çıkardığınız zaman muhteşem oluyor, 67 mucize oluyor. Mesela son seçimlerde de sandığa gitme oranları, daha doğrusu oy kullanma oranları arttı. Çünkü bizim aslında kabul etmeyeceğimiz uzaktan oy verme denen bir eylem başladı. Yani hep üçümüz burada oturup sandığa oyları basıyoruz, yolluyoruz. Bu normalde oy vermeyecek, veremeyecek kişilerin oy vermesini sağladığı için bir avantaj yarattı, o başka. Genel olarak düşünürsek insanları harekete geçiren şey duygu. Biraz önce sorduğunuz mesele o. Seçmen akılcı mı, duygusal mı dediğimizde aslında böyle bir ikili yapıdan bahsediyoruz. Bilgisayar mühendislerinin ikili yapılı dediği. Bir sıfır, ya biri var ya diğeri var. Aslında bizim bildiğimiz, artık öğrendiğimiz şey şu. İkili bir yapı yok. İç içe geçmiş bir yapı var. Yani modern zihin bilim bize şunu söylüyor. Karar vermek için duygulara ihtiyacınız var. Duygular karar vermenizi mümkün kılıyor. Nasıl karar vereceğinizi etkiliyor. O yüzden de duyguları devreye sokuyorlar. Hangi duygu devreye giriyor? Öfke. İnsanları harekete geçiren bir numaralı duygu öfke. Ortada öfke varsa insanların gözü hiçbir şey tanımıyor. İnsanlar harekete geçiyorlar. Riskler konusundaki algıları da değişiyor. Dolayısıyla insanları sandığa götürmek istiyorsanız öfkelendirmeniz gerekiyor. O Trump'ta da bir ciddi bir beyaz öfke vardı. O devreye girdi.
Hocam şimdi anlattıklarınızda karar kelimesini sıkça duyuyoruz ve bizim de siyaset konuştuğumuz zaman, hele seçimler yaklaşırken karşımıza bolca çıkan bir kavram var. Meşhur kararsız seçmen. Sizin bir makalenizde alıntı ya da gönderme yaptığınız Daniel Kahneman'ın yavaş düşünme, hızlı düşünme ayrımını da ben telaffuz etmiş olayım. Açıklamasını siz yaparsınız. Benim çapımı aşan bir şey. Hızlı düşünmek, yavaş düşünmek ve seçmenin karar verme süreci ya da kararsız seçmenin oy vermiş seçmene dönüşme süreci. O arada ne oluyor?
Şimdi şöyle, basitçe hızlı ve yavaş düşünme çok önemli kavram. Hani biraz da metaforik. Hani hayatta tam gerçekliği olmayan bir şey ama sevdiğimiz bir hikaye. Hayat çok karmaşık. Çok fazla karar almamız gerekiyor. Bütün kararları düşünerek alamayız. Bütün kararları düşünerek alsak zaten var olamayız. Çünkü insan beyni dinlenme anında bile anormal bir enerji tüketen bir şey. Karar almaya çalışırken çok daha fazlasını harcıyor. O yüzden iki sistem var. Biri hızlı ve hatalı, biraz kusurlu. Biri de yavaş ve daha iyi. Bunu ben bir iki örnekle açıklıyorum ama en basiti bu cep telefonlarımıza çektiğimiz fotoğraflar. Bunlar güzel fotoğraflar çekiyorlar. Çok kötü fotoğraflar çekmiyorlar ama iyi bir fotoğrafçının eliyle ayarlayacağı kadar iyi çekmiyor. Keşke hepimiz o kapasiteye sahip olsak da otomatik ayar yerine manuel ayara geçsek de güzel fotoğraflar çeksek. Ama biz biraz daha kötü fotoğraf çekiyoruz. Daha hızlı fotoğraf çekiyoruz. Kusurlu fotoğraf çekiyoruz. Daha iyisini çekmiyoruz. İşte bu aradaki fark. Bazı kararları hızlı alıyoruz. İdare eder kadar alıyoruz. Mükemmel olmuyorlar. Bazı kararları da mükemmel almaya çalışıyoruz. İşte bu sistem 1 ve sistem 2 o. Kararların çoğunu çok hızlı alıyoruz. Bazılarını da yavaş alıyoruz. Ancak öyle denge yapılıyor. İşte Kahneman'da bize söylediği mesele o. İki türlü karar mekanizması var. Ve çoğunlukla da birinci sistemdeyiz. Ve birinci sistemde hata yapıyoruz. Hata yapmamız kaçınılmaz. O ayrı bir mesele, ne gibi hatalar yaptığımız. Şimdi kararsız seçmeye gelince bunların bir kısmı apatik seçmen. Yani şimdi Türkiye'de devlet oy vermeyi zorunlu kılıyor ve %85'in üzerine çok zor çıkıyoruz oy verme oranlarında. Yani 1980'lerden beri baktığımız zaman %70'in altına inen bir 2007 referandum var, başkanlık referandumu var. Kimse ilgilendirmeyen bir referandum gibi gözüküyordu. Kimse sandığa gitmedi o yüzden ama genelde %80-85 civarında dönüyoruz. %15'lik bir kesim zaten oy vermiyor. Onlar tatillerini seçime göre ayarlıyorlar. Seçime göre ayarlıyorlar ki tatil yerleri boş olsun, rahat rahat ucuza kalsınlar diye. Apatik seçmen var. Şimdi bu apatik seçmen çok ciddi bir. Neden apatik? Apatik dönüşümü bilmiyorum. Yani o tartışma noktası. Bu apatik seçmenin bazıları daha varoluşsal olarak apatik. Yani her şeye karşılar. O yüzden de seçim sistemi değil, ilgilenmiyorlar. Çok da önemli değil, bana ne deyip gitmeyenler var. İşte bu 15'i bir 5 puanı bazen sandığa gidebiliyor. Mesela biz bunu ne zaman gördük? Biraz önce sizin söylediğinizle de alakalı. 2018 ikinci seçimlerindeki farkın, yaklaşık 800 bin kişilik farkın 400 bini daha önce sandığa gitmemiş seçmenlerden geldi. Ve bunlar, o dönemde analizlerini de yapabilmiştik, İlk seçimde gayet müreffeh gözüken Nişantaşı, Teşvikiye, Cihangir gibi yerlerde oy verme oranları %67-68 iken %90'lara yaklaştılar. İki seçim arasında ne olduysa sandığa gitmemiş kişiler sandığa gittiler ve bir karar sahibi oldular. Biz onu öfkeyle açıklıyoruz. Yani öfkelendiler ve gittiler. İşte kararsız seçmen dediğimiz kesimde de aynı şey. Onların bir kısmı normalde sandığa gitmeyecekken birden sandığa gitmeye karar verebilir. Ona geri dönebilir. Bu da önemli şeylerden biri. Bu seçim sonucu önemli fikri. Bu seçimde senin oyun fark eder demek ki fark etmez aslında. Yani öyle 62 milyon seçmenin oy kullandığı bir yerde bir oyun fark etmesi çok mümkün değil. Bir de akraba, eş dost akraba baskısı. Bunu da gösterdiler. Eğer eşiniz, dostunuz, akrabanız oy verdiyse oy verme eğiliminiz artıyor. Sandığa gitme oranınız artıyor. Amerika'da daha da kritik. Mesela bununla ilgili Facebook kampanya yürüttü ve onun etkisini de ölçtü. İnsanlar hani ben oy verdim diye bir şey, ufacık bir şey gösterdikleri zaman bile etrafındakiler sandığa gitme havasına giriyorlar. Ya ayıp olmasın, ben de gideyim oy vereyim demeye başlıyorlar. Sandığa gitmelerini bu sağlar. Yani sandığa gitmek, o 5 puanın içinden bahsediyorum. Yani geri kalan çok zor onun sandığa gitmesini. Biz bize 87 maksimum 85'te kalacağımızı düşünüyorum. Geri kalan o 3-5 puanı götürecek şey bu seçimin heyecanlı bir seçim olması. Yani kararsız seçmen dediğimiz mesele o. Geri kalanlar, hani benim çalıştığım başka bir konu perspektifinden kutuplaşmada, seçmenlerin büyük bir kısmının karar verdiği kanısındayım ben. Yani bugün seçim yapsa sonuçlar yaklaşık onun gibi olur. Yani çok büyük bir şey fark etmez. 3-5 puan yer değiştir. Sadece bu bizde değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de 4 puan değiştiriyor zaten. Yani bunun çok büyük türbülans olması lazım. 2002 seçimleri gibi bir şey olması lazım ki 30-40 puan birden fikir değiştirsin. Benim iddiam şu anda hemen hemen belli oylar 3-5 puan fark eder olur. Ha, burada belki başka bir tartışma konusu, esas ilginç olan yeni gelen seçmenler. Yani ilk defa oy konacak seçmenler, onlar tabii daha ilginç, daha ne yapacakları belirsiz.
Diğerlerine zaten kıyasla. Partiler de genellikle onun üzerine oynuyor.
Evet. Mantıklı olan o gibi gözüküyor.
Peki onların nasıl davranacaklarına ya da hangi kriterlerle davranacaklarına dair bir öngörümüz var mı? Örneğin işte bu defa Z kuşağından bahsediliyor. Ve hani kuşaklar üzerinden okuma yapanlara soracak olursanız çok net. Ama aynı şeyi bir siyaset bilimci olarak söyleyebiliyor musunuz?
Şimdi Z kuşağıyla benim şahsi bir meselem vardı, onu bir kere bırakırsak. Z kuşağı dedikleri kişilerin büyük çoğunluğun Diyarbakır kırsalında yaşadığını gözüne tutarlarsa matematiksel olarak, o Z kuşağı hani fazla büyük genelleme. Hani Amerikan tipolojisi olmasını geçtim yani. Her ülkenin kendisine özgü travmaları, tarihçesi var vesaire. Şimdi şurada homojen değil zaten. Yani oradaki kişilerin. Yani bizim orada genç diye canlandırdığımızla alakası olmayan gençler var.
Hocam daha, şunu bir daha yani, bir daha söylesenize ne olur.
Yok, söylüyorum yani artık Z kuşağı yani, konusunda.
Çünkü sanki hani işte diyelim ki bunlar 2000 doğumlular diyelim ortalama. Otomobil fabrikası gibi banttan tek tip bir şey çıkmış. 2000 model insan diye bunlar hepsi aynı gibi ve anlatmak çok zor oluyor. Biz de çok referans kaynağı alamıyoruz. Sizi bulmuşken hocam.
Çok iyi, şunu söyleyeyim. Eğer biz 29'a çekersek genç tanımını, ki çekilebilir hiçbir mahsur yok. 29 yaşındaki genç bazı coğrafyalarda iki çocuk annesi kadındır. E bu kadının gençliği yani diyelim 20 yaşında 21 yaşında bitmiştir. Ortalama bakın evlenme yaşı 22. Kırsalda bunun da altında. Kız çocukları ortaokuldan liseden sonra eğitimine devam etmeyip evleniyorlar. Erkek çocukları askerden döndükten sonra tarlada çalışmaya gidiyorlar. Yani bunun yani sürekli elinde cep telefonu swipe yapan, TikTok'ta koşan yani hani tatmin edilmemiş soslardan soya sosu tercih edeyen bir şansı yok. Onların hayatı farklı bir hayat. Yani Türkiye çok büyük ve dediğim gibi çok farklı gençlikler aynı anda yaşanıyor. Tek bir gençlik yok. Keşke olsun. Yani ne kadar güzel diyoruz. Üniversiteye gidenlerin oranı yaş grubunda 25%'in üstünde değil. Yani her 4 gençten bir tanesi üniversiteye devam ediyor. Çok yüksek eskisine göre ama hala buradayız. Aldığı üniversite eğitimin acaba? Dolayısıyla öyle hani reklamcılar seviyorlar. Yani reklamcılar seviyorlar. Hızlı düşünmeyi seven siyasal eser seviyorlar. Z kuşağı böyle yapar ama yok o Z kuşağı. Yani Z o başka bir şey. Şimdi şöyle bir gerçekte başlıyoruz. %60'ı ebeveyniyle aynı şekilde oy kullanacak. Şimdiden söylüyoruz. Yani %60, %70 civarında bir rakam. Çünkü şöyle bir şey var. Sosyalizasyonumuzun büyük bir kısmını evde geçiriyoruz. Yani evde. Ne zamana kadar değişiyor. Yani bazıları üniversitede evden ayrılıyor, bazıları evlenince evden ayrılıyor. Bütün o süreçte evdesiniz. Evdesiniz, mahalledesiniz. Dolayısıyla evin değerlerini zaten devralıyorsunuz. Evde neyi görüyorsanız. Yani ev muhafazakar bir ortamsa siz de muhafazakar olmaya eğilimli oluyorsunuz. Çünkü ev siyasal kültür üretiyor. İkincisi, ev bizde biraz daha farklı bir anlamı geliyor. Coğrafi ayrışma dediğiniz bir şey var. Yani Türkiye'de mahalleler ayrışmış durumda artık. Çankaya ile Sultanbey ile aynı ülkenin mahalleleri gibi gözükmüyor. İki ayrı ülkeymiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla evin olduğu yer, mahallenin olduğu yer anlamına geliyor. Arkadaşlıkların, siyasal sosyalleşmenin. Arkasından eğitim. Yani bütün bunları çalıştığımız için rahatlıkla söylüyoruz. Ancak bir takım kırılma deneyimleri olursa yaşanabiliyor. Nedir o kırılma? Üniversiteyi başka bir yerde okursa. Liseye kadar gelmiş, üniversiteyi kazanmış, başka bir şehre gitmiş. Kırılma oluyor. Farklı insanlarla bir araya geliyor. Tanımadığı, ilk defa gördüğü insanlar. İlk defa, bazı şeyleri ilk defa yapıyor. Yani bunu çok düşünsemek lazım. Yani hala işte üçüncü nesil kahveler muhteşem diyoruz. Nescafe'yi çok seyrek içen bir evden çıkıyor çocuk. Yani o hayatın gerçeği. İşte pizzayı reklamlarda görüyor. Her gün eve dışarıdan pizza söylenmiyor yani. Bu ve geliyor birden kentte ya da başka bir kentte yaşıyor ve farklı deneyimler yaşıyor. Başka insanlarla karşılaşıyor. Her üniversite için söylenmez başka bilgi evrenleriyle karşılaşıyor. Ya bu da mı varmış diyor. Bu, ya, bu en elit üniversitemizde de vardır. Bu sadece hani Anadolu Üniversitesi'nde değil. Bir takım deneyimler işte kulüpçülük yapıyor. Tiyatro oynuyor. Mağara kulübü. Geziyor. Gezilere katıyor. Bir mobilizasyon. Buna biz bilişsel mobilizasyon diyoruz. Ya her şeyi bırakın. Kantinde akşam arkadaşlarıyla yurt kantininde siyaset konuşuluyor kendisine. İşte o zaman bir kırılma yaşıyor. Kırılma yaşadığı zaman da evden kopuyor. Yani evden tamamen kopmak çok kolay değil. O ayrı bir meseleye gider. Evden ne kadar kopuyoruz biliriz ki. Yani evin bize verdiklerini ama kırılma yaşanabiliyor. Kırıldığı zaman da kendi siyasal kimliğini inşa etmeye başlıyor. İşte o zaman başka bir şekilde davranmasını bekliyoruz. O yüzden 60'a 40 oluyor ya da 70'e 30 oluyor. Bir 30 puan da bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bu ailelerin %60'ı %70'i aynı şekilde verecek. %30 kendi bildiği gibi verecek. İyi bir şey. Kendi bildiği gibi vermesi zaten istediğimiz şey kendi bildikleri gibi. Onların arasında da apatikler var. Siyasetten bir şey olmaz. Bir çocuk video çekti. Ben siyaset konuşmak istemiyorum 19 yaşında. Dün bir kitap okuyorum. 20 yaşındaki iki tane genç İspanyol İç Savaşı'nda 2000 kişinin öldürülmesine karar vermişler. Aralarındaki yaş farkı bir. Yani siyasetten o kadar uzak olmak mümkün değil. Bunu istiyor hale geliyor. O da zaten uzun hikaye. Yani neden gençler siyasetten kaçıyorlar ama şöyle bir tahmin söyleyeyim. %40 civarı apatiktir. Siyasetle ilişkileri yoktur. Umursamazlar. Geri kalanlarında bir kısmı ebeveynleri gibi oy verirler. Bir kısmı da giderler. Kendi tercihlerini oluştururlar ve ona oy verirler. Diye bir tahminim var.
Yani ne kadar Endüstri 4.0 desek, yapay zeka dese lider konuşmalarında o kadar kesinlikle ilk defa oy vereceklerin oylarını alır gibi basit bir formülü geçerli değil.
Kesinlikle değil. Zaten hani biz o konuda da çalıştığım için söylüyorum. Gençler ne bekliyor dediğimizde? Bununla ilgili bizim bir takım saha çalışmalarımız var. Ya bir kere iyi bir iş istiyor. Şimdi şöyle bir şey. Orada çizilen büyük Endüstri 4.0 vesaire ile benim yarın iş bulabilme olasılığım arasındaki ilişki çok düz değil. Yani o muhtemelen başkalarının bulacağı bir iş olacak. Sıradan zaten iş bulamayan gencin genç işsizliği şu anda %25, erkek genç işsizliği daha fazla ve bölgesi olarak %40-45'lerdeyiz. Diyarbakır örneğine döneceğim. Diyarbakır'da o 24 yaş altı genç işsizliği %40'a gidiyor. Şimdi Endüstri 4.0 o çocuğa ne anlatacak? Şimdi o çocuğun başka dertleri olduğunu da biliyoruz. Saklamayalım. Yani Diyarbakır'da olmaktaki en büyük sorununuz işiniz olmaması değil. Başka sorunlarınız da var. Ona da teğet geçiyor bu. Ve ülkenin büyük kısmı böyle bir hayat sürüyor. Genç dediğiniz zaman. Yani yapay zekanın sunduğu fırsatlar, programlama öğrenin gençlerden uzak, gününü kurtarmaya çalışan çocuklardan bahsediyoruz. Ve onurlu bir şekilde gününü kurtarmaya çalışan. Bu onur kelimesinin de altını çizmek isterim. O gün Samast vakasında biz şöyle bir çocuk profili gördük. Sabah evden çıkıyor, şeye gidiyor, kahveye gidiyor. Parası olmadığı için çay içemiyor, kahve içemiyor. Orada temizlik yaparak çayını, kahvesini, kahve içiyor mu bilmiyorum da çayını karşılayabiliyor. Ve orada bir takım abilerle karşılaşıyor. Ve bir arkadaşım, yerlisi bir arkadaşımın söylemişti. Kendisinden para istemediği sürece bir baba çocuğuna nereye gittiğini sormaz. Bizim bölgede demişti. Şimdi onurlu derken bunu kastediyorum. O çocuk o çayı onurluca alabilmeli meselesinden bahsediyoruz. Yani piyasa koşullarında bunu yapması mümkün değil. Çünkü piyasa onu umursamıyor. Dolayısıyla o söylemlerin bununla ne kadar karşılaştığını ben emin değilim. Yani birebir denk geldiğinden emin değilim.
Yani hiç faydası yok anlamında da söylemiyoruz tabii ki. Yani bir takım gençlerin hakikaten liderler, yeni teknolojilerden bahsetsin, hayatın yeniliklerinden bahsetsin talepleri vardır ama hani çok basit bir formül gibi sunulduğundan dolayı belki vurgu yapmak gerekiyor. Yani şöyle 3 tane basit kavram var. Gençlere teknolojiden bahset, kesin oyunu alırsın kadar basit bir siyaset mühendisliği işlemiyor.
Kesinlikle işlemiyor. Yani sadece ben değil, yani IMF ya da Dünya Ekonomi Forumu bile bunu söylüyor. Dijitalleşme eşitsizlikleri arttırdı. Toplumsal eşitsizlikleri arttırdı. Toplum içerisinde yoksul aleyhine bir dengesizlik yarattı. Yani dijital fırsatlara erişebilmek bir yapabilirlik meselesi, bir araç meselesi. Biz geçenlerde bir araştırma yaptık. Çocuklar erişemiyor. Bakın 10-14 yaş arası çocukların arasında yoksul çocukların %40'ı internetlerin düzenli olarak olmadığını söylüyor. Şimdi bunun üzerine nasıl bir dünya kuracaksınız bu eşitsizlikler üzerine? Yani işsizlikler var. Bu işsizlikleri de pekiştiriyor ve diyenler Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ekonomik Forumu. Yani çok da vicdanlı kişiler değil. Hani biz bunu yok sayarak piyasa ekonomisi her şey halledermiş gibi davranırsak olmuyor işte.
Yavaş yavaş kamuoyu araştırmaları evrenine doğru girelim mi? Şimdi biz özellikle içinde bulunduğumuz süreçte ki işte seçimlere ne kadar olduğunu henüz bilmesek de haftalarla ölçülebilecek bir süreç var ya da işte birkaç ayla. Ve her gün önümüze yeni bir kamuoyu araştırması sonucu geliyor. Bunların sonuçlarının bazıları birbirine çok yakın, bazıları birbirinden çok uzak. Ama bu sonuçlara baktığı zaman ha işte budur diyen, anketlerden birini illaki beğenen birileri var. Ve bu durumu veri olarak kabul eden birileri de var. Ama biz kendi mesleki tecrübemizde bunlara şüpheyle yaklaşıyoruz. Siz bu işin içinden, masanın diğer tarafından biri olarak çok daha büyük bir şüpheyle yaklaşıyor olsanız gerek diye düşünüyorum.
Evet, benim verdiğim derslerden hatırlanan şeylerden biri şudur. Parasını vermiyorsanız inanmayın. Ne demek bu? Bu kamu araştırmaları pahalı bir iştir. Gerçekten pahalı bir iştir. Kolay kolay herkes cebinden yaptıramaz. Dolayısıyla birisi sizin karşınıza bedava bunu sunuyorsa ben bu bilgiyi neden bedava alıyorum diye sormak gerekir. Yani siz vermiyorsanız birisi veriyordur onun parasını. Şimdi eskiden gazeteler 25 kuruşken 25 kuruşa bu bilgiye erişiyordunuz der diyorduk ama şimdi o da yok. Bedava yağıyor. İnternete giriyorsunuz, Twitter'da 2 saniyede anket düşüyor. Peki ben bunu neden biliyorum? Benim bilmemi isteyen kim? Hani cinayet romanlarında sorarlar kuyu beğene kimin faydasına bunu bilmem. Bunu sormak gerekiyor. Bunu şimdi medeni ülkelerde hallediyorlar. Bu işi parasını veren kurumsal olarak diyor ki ben bunun parasını veriyorum ve burada duruyorum. Bilmeyeni de bu yüzden istiyorum diyor. İngiltere'de gazeteler, Amerika Birleşik Devletleri'nde medya organları, üniversiteler vesaire ama Türkiye'de kendi kendini finanse ettiğini söyleyen bir anket sektörü var. Yani ben göremiyorum şu firma verdi, şu araştırma şirketi, şu dernek verdi yok. Herkes kendi kendini finanse ediyor. Şimdi peki o zaman niye bana söylüyorsunuz? Çünkü hiç ucuz değil bunu yapmak. Her gün anket sonucu yayınlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Oraya geçtim. Yani birinci olarak kimin parasını verdiğini bilmek gerekiyor. Önemli. İki, bunun bir sürü metodolojik kısıtı var. Onu da sürekli yazmaya çalışıyoruz ama çok basit bir şey. Şu soruyu sormaları lazım. 1200 kişiyle anket yapmışlar. Bunu da 2 günde yapmışlar. 62 milyon böyle düşünüyor diyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Olur. Bunun arkası kocaman bir merkez limit teoremi var. Söylesem insanlar korkutur. Kocaman bir literatür var bunun arkasında. Ama onun basit varsayımları var. O basit varsayım diyor ki birincisini burada söyleyeyim. Rastsal erişilecek. Şimdi rastsal yabancı bir kelime bize. Rastgele değil, rastsal. Bu da şu, herhangi bir evrende kümedekilerin her birinin örnekleme seçilme olasılığı eşit olacak. Basit bir şey. Yani biz burada 3 kişiyiz. Bir kişi seçeceksek her birinin olasılığı 1/3 olacak. Aramızdan birininki 1/2 ise o fazla temsil edilir. Bununla başlayan bir karmaşık, buna da örneklem bilimi diyoruz. Şimdi bunu sağlayacak yöntem uygulanıyor mu? En fazla atı falan araştırmalardan bir tanesi sürekli olarak telefonla yaptığını söylüyor. Ben de şu rahatlıkla söylüyorum, ben bu ülkede telefonu nasıl anketçi bulacağım bilmiyorum. Çünkü bir telefon veri tabanımız yok. Artık yok, eskiden güzel sarı defterlerimiz vardı. Rastsal çevirme denen bir şey var. Yani ilk 3 rakamı siz veriyorsunuz da gerisini o çeviriyor. Ben denedim %5'te falan kalıyorsunuz. Telefonun birçoğu boşa düşüyor. Peki ki, bu telefonla yanıt verenleri nereden buluyorsunuz? Herkesin o kümeye dahil olma olasılığı eşit mi? Esas soru bu. Biraz öncekine gelelim. Bu telefon anketleri nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Ve yazmıyorlardı telefon anketlerini şu şekilde yaptıklarını. Geçelim. Sokakta anket yapıyorlar. Sokakta rastladıklarıyla anket yapıyorlar. Sokakta rastladıkları kabul eden kişiyle anket yapıyorlar. Bu nasıl bir iştir? Yani bunu sokakta yaptığınız anket temsili olur mu? Buradaki anketlerin büyük bir kısmı temsili değil. Temsili olma kriterlerini doldurmuyorlar. Temsili olma kriterlerini doldurmadıkları için de bu anket sonuçlarından yola çıkarak genelleme yapamıyorsunuz. Yani taksi şoförüyle sohbet edin daha iyi. Aynı derecede bilimsel bilgiyi verir. Dolayısıyla benim naçizane tavsiyem birinci soruyu sorsunlar bunun parasını kim veriyor? İki, sen anlat bakalım bu örneklemi nasıl temsili, nereden buldun bu insanları desinler. Ona yanıt veremiyorlarsa üçüncü soruyu sorsunlar. Sen ne sordun? Çünkü öyle bir şey ki soruyu bilmiyoruz, yanıtı alıyoruz. Yani ne sorduğunuz yanıtı belirliyor. Onu geçtim, öncesinde ne sorduğunuz yanıtı belirliyor. Ben iddialı olarak şunu söylüyorum. Benim istatistiksel manipülasyon yapmama gerek yok ki. Ben sorularla insanları istediğim cevabı iterim, itilir. Bunu biliyoruz itildiğini. Öncesinde ne sordun? Nasıl sordun? O kadar basit ki yani şu kime oy verirdiniz sorusunun üzerine öncesinde 3 soru sorarsınız, yanıtı değiştirirsiniz. Öncesinde ne sordun kardeşim? Onu söyle bana. Bütün hepsini aç bir göreyim ben ki o zaman ha soruyu da mı vermedi? Çok çok zor ama bari verirsin, yolda bakayım. Yani aç birini, bana da yollama. Bakın bunu yaptı. New York Times kendi verisini 4 ayrı gruba yolladı geçen seçimlerde. Buyurun analiz edin. Ve birinci sınıf istatistikçiler 4 ayrı sonuç çıkardılar. Hani analiz mi? Analiz de farklı şekilde çıkabiliyor. Bütün bunları geçiyoruz. Ve biz diyoruz ki seçimi kesin X kazanacak 42.1'e 41.5. Nasıl yaptın? Yaptım işte birileriyle.
Bir de bu anlattıklarınıza daha yanıt verenin psikolojik faktörlerini, yanıt verme süreçlerini katmadınız bile.
Katmadım. Cevap verme oranlarını. Yani şöyle bir şey. 100 kapı çalıyoruz. 25'te yanıt alıyorsak çok mutlu oluyoruz. Şimdi buradaki bütün varsayım şu. Geri kalan 75 ile 25 arasında çok büyük fark yok. Yok mu? O varsayım. Varsa ya. Telefonun sıkıntısı bu. Telefonda anketi yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde. İnsanlara kim oy vereceğini soruyorsunuz. Öncesinde de muhtemelen tuğla gibi siyasi sorular soruyorsunuz. Sonra benim sonucum bu diyorsunuz. Bana hiç ikna edici gelmiyor.
Her iki kişiden birinin dinlendiğini düşündüğü bir ortamda, bir ülkede.
Daha kötü, her iki kişiden birinin başkasının dinlenmesini maruz gördüğü bir ortamda. Hiç sağlıklı bir yöntem değil. Yani bu çok hassas bir sektör. Bakın Amerika Birleşik Devletleri. Hani vahşi kapitalizmde bu işi yanlış yapanlar öyle bir ceza veriyorlar ki bir daha kendisini doğrultamıyor. Çok ciddi. Hiçbir kaçarı yok. Çok ciddi bir iş bu. Çünkü şunu rahatlıkla söylüyorum. Bunun vebali vardır. Yani HDP 9.6 buldum. Geçer. Ben iddia ediyorum geçmez. Bunu söylemenin vebali var. Çünkü insanlar oylarını değiştirecekler. Ülkenin kaderine dahil oluyorsunuz. Yani araştırmacılık bu iş değil. Ülkenin kaderine dahil olmak değil. Ve bu konuda yasa varken yasayı çiğneyip yapıyorsunuz. Diyor ki yasa bir hafta kalınca anket sonucu açıklayamazsınız. Sistematik olarak bu yasayı çiğniyorsunuz. Ve niye çiğniniz dediklerinizde çiniyorum işte diyorsunuz.
Çünkü herkes yapıyor diyorsunuz.
Herkes yapıyor diyorsunuz. Ama yasa yasaklamış. Yani yasanın insanlardan daha ileride olduğu ender durumlardan biri bu Türkiye'de.
Bir de az önce kısaca atıfta bulundum. Yani yine sizin internette dinlediğim bir konuşmanızda, bir ders anlatımınızda. Aslında soru sorulan insanlar da o sorunun cevabını o anda biliyor değiller ya da soru sorulmadan önce o sorunun cevabını biliyor değiller. Bir de o cevabın oluşma anı var değil mi? O cevabın kristalize olduğu an aslında o sorunun sorulduğu an.
Kesinlikle. Yani şöyle bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Irak'taki askeri operasyonlarda bulunuyor. Kamuoyun %85'i de destekliyor. Böyle bir sonuç diyoruz. Bu o değil. Bu ben gittim insanlara, evinde oturan çay kahve içen insanlara kapılarını çaldım. Önde 20 tane soru sordum. 21. sorum da bu. Bir şekilde formüle ettim. Anladı, anlamadı. Önemli değil. O anda ben o soruyu sordum ve yanıt geldi. Gelir yanıt. Yani yanıt gelmemek ayıptır çünkü. Yanıt vermemek ayıptır. O yüzden bir yanıt alırsınız. %10'un üzerinde çok zor. Yani bir sorun var demektir. %10'un üzerinde yanıt vermiyorsa insanlar. O sorduğu sorun var demektir. İnsanlar bir yanıt verirler. O yanıt verirken de şansınız varsa biliyordur. Bir yanıt vardır. Onu verir. Şansınız varsa. Şansınız yoksa o yanıtı inşa eder. Atar. Biz buna geçiştirme hipotezi diyoruz. Ve hatta o kadar korkunç bir şey ki bütün anket bir geçiştirme sürecidir. Yani ankette deneye katan kişi o ankette konuşmaya çok hevesli değildir. Yanıtları bir an önce verip kaçmak ister, geçiştirmek ister.
Uzadıkça da daha geçiştirici olur.
Yorulur. Bunun için ipuçları kullanır. Sakalına bakar, bıyığına bakar, arkadaki soruya bakar, içindeki bir kelimeye bakar. Bütün bunlara bakar. Olmadı atar. Olmadı, ben bunu söylersem nasıl bir insan gözükürüm diye başka faktörlere sokar vesaire vesaire.
Bir de beklentiye karşılamaya çalışır.
Tabii ki anketörün beklentisini. O yüzden insanlar gidiyorlar soruyorlar, çocuğunuzu dövüyor musunuz? Kimse dövmüyor bu ülkede. Yani kim der yeni tanıştığı insanı çocuğumu dövüyorum, ayrı mesele de. Ya da evinizde kocanızdan dayak yiyor musunuz? Kimse yanıt vermez buna. Ayıp. Ayıp der, frenler doğruyu söyleyecek olsa bile. İşte o kadar kısa bir sürede gerçekleşir ki bu süreç farkına bile varmazsınız. Hep şunu söylüyorum. Siz sorun, yanıt alırsınız. Hayır, doğru olur mu ayrı mesele, aldınız yanıt. Onda bir sorun yok ve bütün bunlar aslında yok sayılıyor bizde. Çünkü yani soru yazma işi zor bir şey. Kolay bir iş değil. Yani akademisyen için bile sınav sorusu yazıyor diye anket sorusu yazabilecek bir şey değil. Ama anket sorusu, herkes anket sorusu yazıyor bu ülkede. Her oturan kolaylıkla yazabilir. Hani esen vardı bizim çocukluğumuzda, anket defterli olun gibi. Defterli hazırlar gibi anket sorusu hazırlar. Yanlış oluyor. Soru formlarını test etmiyorlar. Yanlış mı anlaşılıyor, doğru mu anlaşılıyor? Daha önemlisi anlaşılmadaki sosyoekonomik, demografik, etnik farkları yok sayıyorlar. Ya bu ülkede ana dil Türkçe olmayan insanlar var. Siz bunlara edebiyat kompozisyonu gibi soru sorduğunuzda ne hatırlıyorlar? Hiçbir şey hatırlamadan bir yanıt veriyor. Yani bütün bunları göz önünde tutmak lazım. Orası dediğim gibi yani ilk üç soru konuyu atlattıktan sonra yani parasını kim veriyor, örneklemi ne, bir de şu soruyu görelim min ötesinde bir sorun. Peki bu soruları yazarken düşündüm mü insan evladı yanıt verecek buna diye. Bunu yok sayıyorlar.
Bir de hocam olayın şöyle bir boyutu var. Siz bir tarafını anlattınız, biz de diğer tarafın hani medya okur yazarlığı diye medyada çalışmayanlara işte nasıl iletişim kanallarından gelen bilgileri süzeriz eğitimi veriliyor ya. Aslında medya çalışanlarına da bir günde bu konuda çok ağzımız da yanmıştır. Anket okuma, değerlendirme, anlama eğitimi verilmesi lazım. Çünkü sizin anlattığınız süreçlerin sonunda dürüstçe yapılmış, yapılmamış, yöntemler uygun yapılmış, yapılmamış bir anket ortaya çıkıyor. Sonuçları medyaya iletiliyor. Medyadaki arkadaşlarımız da yani kötü niyetle yaptıklarını söylemiyorum. Hakikaten o rakamsal verileri çok değerlendirecek hala yüzdeyle puanın farkını çok ayıramayan arkadaşlarımız da olduğunu birlikte çalıştığımız süreçlerde sıkça görürdük. Onun için hani bir de olayın bu tarafı var. Anketi kamuoyuna yansıtan araçlarda da bir yapısal bozukluk zaman zaman oluyor. Herkes için söylemiyorum elbette de.
Ya inanmazsınız YSK'nın bu konuda önergesi var. Yani hani dedim ya bazı konularda yasaların ve devletin dahilerde olması çok şaşırtıyor. Yani orada bir anket sonucu şu şekilde raporlayacaksınız diyor. Onun haricinde bu işin meslek kuruluşlarının verdiği briefingler var. Bakın şu anlamı gelir. Bu 3-4 tane Türkçe'ye de çevrildi. Yani anket sonuçları nasıl yorumlanır diye. İşte bu konuda kafa yoran 3-5 kişi benim en az 3-4 yazım var. Anket sonucu yorumlama sanatı diye. Hani anket sanat bari siz okurken. Ama şöyle bir şey var. Ülkede İki faktör var. Bir tanesi pozitivist arzu var. Yani öyle bir pozitivist formasyondan geliyoruz ki her şeyi bilimsel yapalım. Her şey bilimsel olsun. Bakın %85 ne kadar bilimsel çünkü rakam var gibi bir yanılsama var. İçine neyin içine rakam koyarsanız birden bilimsel oluyor. İkincisi kendi görüşünü doğrulayan fikirleri tırnak içinde üzerine atlama var. Yani nasıl yapıldığı önemli değil. Benim görüşümü doğruluyor mu? Benim görüşüme uygun mu? Ön yargılarımı destekliyor mu? Bununla ilgili de bir espri var. Yani anket sonucu ön yargılama destekleniyorsa kullanırım diyenler onun %99 gibi yani evet böyle bir şey var ön yargım. Bu çok ciddi bir mesele ve kutuplaşmış bir ülkede ön yargılar çok fazla. Yani burada bağımsız bir rakam söylemek, bağımsız bir rakamı bağımsız olarak söyleyebilmek çok kolay bir şey değil, yorumlamak hiç kolay değil. Onu görüyoruz.
Aslında artık bitirmemiz lazım hocam ama tekrar şu seçmen davranışına bir noktasına geri dönelim. Şurada önümdeki notlardan bunu konuşmasak eksik kalacak gibi düşündüm. Sık sık da vurgu yapıyoruz. Tam olarak belirtelim. Biz bu kaydı 2022 aralığının son günlerinde yapıyoruz. Ve bugünlerde gene gündemimizde çok fazla yer alan bir kelime var. Mağduriyet ve şu cümle. Türk halkı mağduriyete oy verir. Elimizde böyle bir veri var mı gerçekten?
Ya şimdi mağduriyet. Ya şimdi mağduriyet. Aslında çok ciddi bir duygusal mesele. Yani insanlar siyasi görüşlerinin bir kısmını mağduriyetler üzerinden oluşturuyor. Kolektif mağduriyetler üzerinden siyasal kimlikler oluşuyor. Baktığınız zaman her siyasal kimliğin altında bir kolektif mağduriyet var. İşte bu daha geniş perspektiften Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesine de bir mağduriyet var altında. Yani vatanını topraklarına bırakmış gelmiş insanların kolektif mağduriyet üzerine Türk kimliğini inşa ediyorsunuz. Türkiye'deki ana akım bütün siyasal kimliklerin bir yerinde bir mağduriyet var. Bir insanların. Şimdi bu mu anlamlı bir mağduriyet? Ne açıdan? Çünkü siyasal kimlik bunun üzerine kurulduğu için o mağduriyeti tetiklediğiniz zaman siyasal kimliği canlandırıyorsunuz. Biraz önce siz söylediğiniz birden fazla kimliği var. Yoksul, dindar, belli bir hemşerilik grubuna sahip. Bu tetikliyor. Mesela başörtüsü mağduriyeti denen bir şey var. 28 Şubat mağduriyeti denen bir şey var. Bunu tetiklediğiniz zaman İnsanlar diğerlerini geriye atıyorlar. 28 Şubat mağduriyeti ya da terörle karşı karşıya kalmış olmanın getirdiği bir mağduriyet var. Keza kendisi bir egemen kültürken, egemen bir sınıfken onu kaybetmiş olmanın yani kendi sözünün artık geçer olmamasının yarattığı bir mağduriyet var. Bir sürü mağduriyet, herkese mağduriyet var. Mağduriyetler işe yarar. Şimdi mağduriyetlerin bir şeyde sizin kastettiğiniz örnekte hani Recep Tayyip Erdoğan'ın hapse atılmasının yarattığı mağduriyetin yarattığı sempati biraz önce bahsettiğim tarihsel mağduriyetlerle örtüştüğü için. Çünkü zaten hepimiz biliyoruz bu konu üzerine okumuş olanlar İslami kesimde, muhafazakar kesimde biz halkız ama bize yönettirmiyorlar mağduriyeti var. Bunu biliyoruz, tam üzerine gelir bu. Tam üzerine geldiği için de alkışlarlar, aa derler. Şimdi yeni vaka diyelim.
İmamoğlu vakası.
İmamoğlu vakası bu toplumdaki mağduriyetin üzerine geliyor mu? Soru. Bunu göre yapabilir. Şimdi 2019 tekrar seçimlerinde yaşanan şey oyların yoka sayılmamıştı iddiası. Yani seçim kazanmıştı ilk defa seküler kesim. Ve zorla seçim eline aldığı zaman bu bir mağduriyet hissi yarattı, bir öfke yarattı. Bu aynısını yaratırsa mağduriyet puan getirir. Ama dediğim gibi hiç bu konuda buna sempati duymayacak kişiler varsa olabilir, niye olmasın. İki, bir de şey vardır, başkasının acısından zevk alan mı denilen bir Almanca kelime vardır. Onu da hissedenler varsa o insanlar niye mağduriyeti prim versinler? Yani mağduriyet onun hedeflediği kitlenin mağduriyetiyle örtüşüyorsa sempati yaratabilir. Ama örtüşmüyorsa ben bir sempati yaratacağını zannetmiyorum. Bir de ne kaç kişiyle örtüştü niceliksel bir soru olarak gelir.
Yani mağdur olmak da karmaşık bir süreç. O kadar kolay değil.
Kolay mağdur bir mahkeme kararıyla mağdur olamıyorsun.
Aklımızda olsun.
Hangi konuda ve mağdur olacağınızı dikkatli seçin.
Evet, gelelim son sorumuza. Şimdi çok güzel anlattınız, sağ olun. Kendi makaleleriniz de var. Onlardan da olmak üzere ve hatta videolarınız da var. YouTube'da ben bulduğum bazılarını izledim. Onları da araya katabilirsiniz ama bu mesele üzerine biraz daha okuyayım, izleyeyim diyen olursa ne önerirsiniz?
Şimdi burada kamuoyu araştırmaları konusunda derdimiz bizi biraz daha çok anlatmış durumdayız. Nasıl? İşte araştırma rehberi.org denen bir açık erişim kitap var. Yani işte yüksek lisans ve doktor öğrencilerine araştırma tasarlamalar yardımcı olsun diye yaptığımız, içerisinde videolar olan, küçük canlı şeyler olan, linkler olan bakabileceği, burada bütün bu yöntemler anlatılıyor. Amatörlerin de anlayabileceği şekilde, yani illa akademik kariyer yapmak gerekmiyor. Dolayısıyla orasının ben de iyi bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Seçmen davranışı konusunda bu kadar net söyleyemeyeceğim. Çünkü yani seçmen davranışını şöyle bir şey çok net söyleyeyim. Blog yazarı haricinde Türkiye'de seçmen davranışı çok fazla Türkçe çalışılan bir şey değil. Akademinin bir tür sefareti diyelim. Genel geçer, referans vereceğim bütün kaynaklar zaten İngilizce. Yani Türkiye ile ilgili yazanlar da İngilizce yazmış durumdalar. Onlara erişebilenler, İngilizceye erişebilenler o kaynakları okuyabilirler der toplu. Blog yazıları ya da opedlere bakılırsa 3-4-3-5 kişi bu konuyla ilgilenen yazıyorlar. Yani akademisyen olarak seçmen davranışıyla ilgilenenlerden bazıları bazı yerlerde yazıyorlar. Bunu dertlerini anlatmaya çalışıyorlar ama yani Türkçe'de şu kitabı alın, seçmen davranışını çok güzel anlatıyor diyebileceğim bir şey yok, yayın yok. İletişimcilerin ve reklamcıların yayınları var. O da sayılı gerçekten. Yani şu anda saysam 5 kitap sayacağım. Yani 6'yı zorlanacağım acaba var mıydı diye. Onu da onların reklamcı olduğunu bilerek yapmak lazım. Çünkü kitabı yayınlamalarının sebebi zaten reklam yapmak. Hani dolayısıyla çok hani şunu okuyun vesaire demek çok kolay bir şey değil. Hani keşke o tür bir bütünleşik her şeyi anlatan bir Türkçe kolayca erişebilen bir yayın olsaydı diyorum ama ne yazık ki yok.
Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Gerçekten bizim için de pek çok mevzuyu anlaşılır kıldınız. İnşallah dinleyenlerin de işine yarar aynı ölçüde.
Evet, yani özellikle kararsız seçmenlerin. Ben kararlı seçmenim.
Ya da karamsar seçmenleri belki de biraz daha iyimser hale getirebilir. Ya bu ne sonuçlar, böyle mi olacak gerçekten diye düşünenlere kamuoyu araştırmalarına bakarak enseyi karartmamalarını sağlamış olabilirsiniz belki.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi çalışmalar.